Ayrım 16.
Heathcliff de onu çılgınca sevip okşayarak deli gibi haykırdı. Bana karşı ne kadar insafsızca davrandığını şimdi söylüyorsun işte. İnsafsızca ve sahte davrandın. Beni niye hor gördün? Kendi kalbine niçin ihanet ettin Kate? Teselli için söyleyecek bir tek sözüm yok. Sen bunu hak ettin. Kendi kendini öldürdün sen. Evet, beni öpüp ağlayabilirsin. Benden de öpücük gözyaşı koparabilirsin. Bunlar seni yakacaktır. Seni lanetleyecektir. Beni seviyordun. Öyleyse bırakıp gitmeye ne hakkın vardı? Bana cevap ver. Edgar'a karşı duyduğun o geçici heves yüzünden beni bırakıp gitmeye ne hakkın vardı? Bizi birbirimizden yoksulluk, düşkünlük, hatta ölüm Tanrı'nın ya da şeytanın üzerimize yağdıracağı hiçbir şey ayıramayacakken sen bunu kendi isteğinle yaptın. Senin kalbini ben yaralamadım, sen yaraladın. Bunu yaparken benim kalbimi de yaraladın. Güçlü kuvvetli olduğum için bu bana daha da kötü geldi. Ben yaşamak istiyor muyum? Bu acaba benim için nasıl bir hayat olur? Senin yokluğu, ah Allah'ım, senin ruhun toprağa gömülmüş yaşamak ister miydin? Catherine, bırak beni, bırak beni diye hıçkırdı. Bir hata yaptımsa onun uğruna ölüyorum işte. Bu da yeter. Sen de beni bırakıp gittin. Ama ben bunun için sana çıkışmayacağım. Ben seni affediyorum. Sen de beni affet. Heathcliff buna karşılık, affetmek, şu gözlere bak, şu harap olmuş ellere dokunmak çok zor dedi. Beni bir kere daha öp, gözlerini görmeme fırsat verme. Bana yaptıklarının hepsini affediyorum. Katilimi seviyorum ben. Ama ya senin katilini, onu nasıl sevebilirim? Susmuşlardı. Yüzleri birbirine dayanmıştı. İkisinin gözyaşları birbirine karışıyordu. Daha doğrusu ben ikisinin de ağladığını sanıyorum. Böyle önemli bir durumda Heathcliff de ağlayabileceğe benziyordu çünkü. Zaman hızla ilerlediği için ben de bu arada telaşlanmaya başlamıştım. Üstelik evden uzaklaştırdığım adam da dönmüştü. Derken vadinin yukarısında batıya doğru kaymakta olan güneşin ışığında Gimmerton Kilisesi'nin önünde gittikçe büyüyen bir kalabalık fark ettim. Ayin bitti diye haber verdim. Yarım saat içinde bey burada olur. Heathcliff homurdanarak bir küfür savurdu. Sonra Catherine'e daha sıkı sarıldı. O ise hiç kımıldamadı. Arası çok geçmeden bir hizmetçi kafilesinin yoldan mutfağa doğru ilerlediğini gördüm. Edgar Linton da pek geride değildi. Bahçe kapısını kendisi açtı. O ağır ağır yürüyüşünü bozmadı. Belki de bir yaz havası kadar yumuşak, güzel havadan faydalanmak istiyordu. ''İşte geldi!'' diye bağırdım. ''Allah rızası için hemen aşağıya inin. Ön merdivende kimseyle karşılaşmazsınız. Ne olur acele edin. O içeri girinceye kadar da ağaçların arasına gizlenin.'' Heathcliff arkadaşının kolları arasından sıyrılmaya çalışarak ''Gitmem gerekiyor Cathy'' dedi. ''Ama sağ kalırsam sen uyumadan önce gene gelip seni göreceğim. Pencerenin altından 5 metre bile uzağa gitmeyeceğim.'' Cathy'nin kuvvetinin yettiği kadar Heathcliff'e sıkı sıkı sarıldı. Gitmemelisin dedi. Hayır, gitmeyeceksin. Ben emrediyorum. Heathcliff yalvardı. Yalnız bir saatliğine gideceğim. Bir dakikalığına bile olmaz. Telaşa düşen davetsiz misafir gitmem gerek diye ısrar etti. Edgar neredeyse gelir. Ayağa kalkacak, Catherine'in parmaklarından kendini kurtaracaktı ama öbürü sımsıkı sarılmış bırakmıyordu. Soluk soluğaydı. Yüzünde de çılgınca bir inat ifadesi vardı. Hayır diye çığlığı bastı. Ay ne olur gitme. Gitme, bu artık sonuncu. Edgar bize bir şey yapamaz. Heathcliff, ben öleceğim, öleceğim. Heathcliff tekrar koltuğa çöktü. Allah kahretsin bu dalayı diye bağırdı. İşte geldi. Sus sevgilim, sus Catherine. Kalacağım. Beni vurursa dudaklarımda şükranla son nefesimi vereceğim. Yine sımsıkı birbirlerine sarılmışlardı. Efendimin merdivenleri çıktığını duydum. Alnımdan aşağıya soğuk ter boşandı. Dehşet içindeydim. Onun çılgınca sözlerini dinleyecek misiniz diye hırsla sordum. O ne dediğini bilmiyor, aklı kendisini korumaya el vermiyor diye siz de onu mahvı edeceksiniz. Kalkın, bir anda kurtulabilirsiniz. Bu sizin bugüne kadar yaptıklarınızın en müthişi. Bey, hanım, hizmetçi hepimiz mahvolduk. Ellerimi ovuşturup bağırıyordum. Edgar Linton da gürültüyü duyunca adımlarını sıklaştırdı. Bu telaşımın arasında Catherine'in kollarının gevşeyip yana sarktığını, başının öne düştüğünü görünce de gerçekten sevindim. Ya bayıldı ya da öldü diye düşündüm. Böylesi daha iyi. Hele çevresindekilere yük olup eziyet çektirmektense ölmesi çok daha iyi. Edgar şaşkınlıktan, öfkeden benzi kül gibi olup davetsiz misafirine doğru atıldı. Ne yapmak istiyordu bilmiyorum. Öbürü cansız gibi duran vücudu onun kolları arasına bırakarak her türlü gösteriyi önledi. ''Buraya bak'' dedi. ''Alçağın biri değilsen önce şuna yardım et. Benimle sonra konuşursun.'' Salona geçti, oturdu. Edgar Linton beni çağırdı. Büyük güçlükle binbir çağrıya başvurduktan sonra hanımı ayıltabildik. Pek bitkin bir haldeydi. İçini çekiyor, inliyor, hiç kimseyi de tanımıyordu. Edgar endişeden karısının arkadaşını, nefret ettiği o adamı unutmuştu. Ben unutmadım. İlk fırsatta yanına gidip hemen uzaklaşması için yalvardım. Catherine'in daha iyi olduğunu, geceyi nasıl geçireceğini de ertesi sabah benden öğrenebileceğini söyledim. Evden çıkma teklifini reddetmeyeceğim dedi. Yalnız bahçede kalacağım. Sen de yarın verdiğin sözü yerine getirmeyi unutayım demeneli. Ben şu karaçamların altında olacağım. Sakın unutma. Yoksa Edgar evde olmuş olmamış dinlemem gene gelirim. Yatak odasının yarıya kadar aralanmış kapısından içeri bir göz attı. Söylediklerimin doğru olduğuna kanaat getirdikten sonra evi uğursuz varlığından kurtardı. 16. Sizin uğultulu tepelerde gördüğünüz Catherine o gece 12'ye doğru doğdu. Çelimsiz 7 aylık bir bebekti. 2 saat sonra da annesi Heathcliff'in yokluğunu fark edecek ya da Edgar'ı tanıyacak kadar olsun kendine gelemeden öldü. Edgar'ın uğradığı kayıp karşısında duyduğu üzüntü anlatılamayacak derecede acıklı bir konudur. Sonradan yarattığı etkiler üzüntüsünün ne derece derin olduğunu meydana çıkardı. Bana kalırsa bu üzüntüye eklenen daha büyük bir üzüntü de onun varissiz kalmasıydı. Ben de o çelimsiz öksüz yavruya baktıkça bunu düşünerek esefleniyor, malikanesini oğlunun kızına bırakacak yerde kendi kızına bırakmış olduğu için Edgar'ın babasına kızıyordum. Aslında onun bu hareketi tabii bir kayırmaydı. Zavallıcık hiç de iyi karşılanmayan, istenmeyen bir yavrucaktı. Dünyaya geldiği saatlerde ağlamaktan çatlayıp ölseydi kimsenin umrunda olmayacaktı. Daha sonra ihmali telafi ettik ama bir kere hayatı dostsuz başlamıştı. Öyle de sona ereceği benziyor. Ertesi sabah dışarısının parlak neşeli ışıkları sessiz odanın pancurlarından içeri süzülerek kanepeyle üzerinde yatan hafif şefkatli bir ışıkla sardı. Edgar Linton başını yastığa koymuş, gözlerini kapamıştı. Güzel, genç yüzlü, yanındaki vücudunun yüzü kadar ölü, hemen onunki kadar hareketsizdi. Yalnız onunki ıstıraptan bitkin düşmenin, ötekininki ise tam bir huzura kavuşmanın sonucuydu. Catherine'in alnı dümdüz, göz kapakları kapalıydı. Dudaklarında bir gülümseme vardı sanki. Ahiretteki meleklerin hiçbiri onun kadar güzel olamazdı. Onun bu sonsuz sükunetine ben de kapıldım. Tanrısal huzurun bu sakin hayalini seyrederken içimde o güne kadar bilmediğim bir kutsallık doldu. Elimde olmadan onun daha birkaç saat önce söylediği sözleri hatırladım. Bizlerden ölçülemeyecek kadar uzaklarda, hepimizin üstünde, hala yeryüzünde olsa da, ahirete kavuşmuş olsa da, onun ruhu Tanrı'nın yanında rahat edecektir dedim. Bilmiyorum bu sadece bana has bir acayiplik mi? Ama ölü odasında beklerken yanımda yas tutup ağlayan bir kimse yoksa içimde mutluluk duymaman pek ender mümkün olur. O odada ne dünyanın ne de cehennemin bozamayacağı bir huzur bulur, sonsuz gölgesiz ahiretin ölülerin girdiği sonsuzluğun güvenliğini duyarım. Burada hayat sonsuz, aşk sınırsız, hoşnutluk eksiksizdir. O günde Catherine'in hayırlı kurtuluşuna o derece üzülen Edgar Linton'un aşkında bile pek çok bencillik bulunduğunu fark ettim. İnsan bir de Catherine'in sürdüğü kendi başına buyruk, sabırsız hayattan sonra nihayet huzura kavuşmayı hak edip etmediğini de düşünebilir elbette. Evet, insan soğukkanlılıkla düşünürse bundan kuşkulanabilir ama onun ölüsü karşısında dururken değil. Bir kere ölü görünüşüyle sükunete erdiğini, bir zamanlar içinde taşıdığı ruhun da aynı huzura kavuştuğunu belli etmekteydi. Siz bu gibi kimselerin öbür dünyada mutluluğa kavuştuklarına inanır mısınız efendim? Doğrusu bunu öğrenebilmek için çok şeyler verirdim. Ellen Dean'in bana dine aykırı gibi görünen bu sorusuna karşılık vermedim. O devam etti. Catherine Linton'un hayatını incelersek, korkarım ki onun mutsuzluğa kavuştuğunu düşünmeye hakkımız olmayacak. Neyse, biz onu Yaradan'a bırakacağız. Bey uyuyor gibiydi. Ben de güneş doğduktan biraz sonra odadan dışarıya temiz havaya çıktım. Hizmetçiler benim uzun süren nöbetçiliğimin yarattığı uyuşukluğu gidermek için dışarıya çıktığımı sanmışlardı. Halbuki asıl niyetim Bay Heathcliff'i görmekti. Bütün gece karaçamların altında kalmışsa Gerinç'teki patırtıyı fark etmemiş demekti ama Gimmerton'a gönderilen habercinin atının nal seslerini işitmiş olabilirdi. Evin yakınına gelmişse ışıkların yanıp sönmesinden, dış kapıların durmadan açılıp kapanmasından içeride işlerin iyi gitmediğini de anlamış olabilirdi. Onu bulmayı hem istiyor hem de korkuyordum. O müthiş haberin verilmesi gerektiğini biliyor, bu işi bir an önce yapıp kurtulmak istiyordum ama nasıl yapacağımı da bilemiyordum. Oradaydı. Koruluğun birkaç metre içinde yaşlı bir diş budak ağacına dayanmış duruyordu. Başı açıktı. Tomurcuklu dallardan damlayan çiğlerle saçları sırılsıklam ıslanmış, başından aşağıya sular süzülüyordu. Uzun bir süre bu durumda kalmış olduğunu anladım. Çünkü bir çift ardıç kuşu onun varlığını hiç önemsemeden ileri geri gidip geliyor, yuva yapmaya çalışıyordu. Heathcliff'e de bir ağaç kütüğüymüş gibi aldırış etmiyorlardı. Ben yaklaşınca kuşlar havalanıp kaçtılar. Heathcliff de gözlerini yerden kaldırıp konuştu. "Öldü," dedi. "Bunu öğrenmek için senin gelmeni beklemedim. Çek mendilini, karşımda burnunu çekip durma. Allah hepinizi kahretsin. Hiçbirinizin gözyaşlarına onun ihtiyacı yok." Ben hanım için olduğu kadar onun için de ağlıyordum. Bazen başkalarına karşı da, kendilerine karşı da duygusuz olan kimselere de acırız. Daha yüzüne bakar bakmaz felaketi anlamış olduğunu fark etmiştim. Gözlerini yere dikip dudaklarını kıpırdattığı için de budalaca bir düşünceye kapılarak onun kalbinin yumuşadığını, dua ettiğini sanmıştım. Hıçkırıklarımı tutup yanaklarımı kurularken, "Evet, öldü," dedim. "Cennete gitmiştir inşallah. Bizler de belki akıllanıp kötü yollarımızdan ayrılır, doğru yola gireriz de ona cennete kavuşuruz." Heathcliff dudağını büker gibi yaptı. "O daha önceden aklını başına almıştı, öyle mi? Bir kutsal varlık gibi mi öldü? Hadi gel bana olayın gerçek hikayesini anlat. Nasıl?" Catherine'in adını söyleyecekti ama buna dili varmadı. Dudaklarını sıktı, içindeki acıyı sessiz sessiz yatıştırmaya çalışıyor, bu arada derdine ortak olmak isteyişimi meydan okuyan yırtıcı bakışlarıyla önlüyordu. "Nasıl öldü?" diye sözlerini tamamladı. Çok dayanıklı bir adam olmasına rağmen sırtını dayayabileceği bir ağacın bulunmasına sevinmişti. Geçirdiği savaşmadan sonra da kendini tutmak istemesine rağmen bütün vücudu parmaklarının uçlarına kadar tir tir titriyordu. "Zavallı," diye düşündüm. "Senin de insan kardeşlerin gibi kalbin, sinirlerin var. Bunları ne diye gizlemeye çabalıyorsun? Senin gururun Tanrı'nın gözlerini kör edemez ya. Ne diye Tanrı'yı sana aman dedirtmeye zorlayacak derecede kızdırıp kışkırtıyorsun?" "Bir kuzu gibi sessizce öldü," dedim. Bir çocuğun uykusundan uyanıp yeniden dalması gibi içini çekti, sonra gerindi. 5 dakika sonra kalbinde bir küçük atış daha duydum. Hepsi bu kadar. "Peki benim adımı hiç anmadı mı?" Bunu duraklayarak sanki bu sorunun duymaya dayanamayacağı bazı gerçekleri ortaya çıkarmasından korkuyormuş gibi sordu. Bir daha kendine gelemedi. "Siz yanından ayrıldıktan sonra hiç kimseyi tanıyamaz olmuştu," dedim. Yüzünde tatlı bir gülümseyişle yatıyor, en son düşünceleri de eski güzel günler üzerineydi. Hayatı tatlı bir rüya ile sona erdi. İnşallah öbür dünyada da öyle güzel güzel uyanır. Heathcliff insana korku veren bir heyecan nöbeti içinde ayağını yere vurdu. "İnşallah işkence içinde uyanır," diye müthiş bir öfkeyle bağırdı. Sonuna kadar yalan söyledi. "Nerede o? Orada, yani cennette değil, yok olmuş da değil. Nerede öyleyse? Benim çektiklerimi hiç umursamadığını söylemiştin. Benim de bir tek duam var. Dilim ağzımda dönemez hale gelinceye kadar bunu tekrarlayacağım. Catherine Earnshaw, ben yaşadıkça sen de rahat yüzü görme. Seni ben öldürmüşüm, öyle söyledin. Sen de peşimi bırakma. Öldürenler öldürülenlerin peşini bırakmazlar. Ben hayaletlerin yeryüzünde dolaştıklarını biliyorum. Her zaman benim yanımda ol. Dilediğin kılığa gir, çıldırt beni. Yalnız seni bir türlü bulamadığım dehlizde beni bırakma. Ah Allah'ım, anlatılamayacak bir şey bu. Ben hayatım olmadan yaşayamam. Ruhum olmadan yaşayamam." Başını ağacın budaklı gövdesine vurdu. Sonra gözlerini yukarı kaldırarak bir insan gibi değil de bıçaklarla, oklarla yaralanıp can çekişen vahşi bir hayvan gibi uluyordu. Ağacın orasında burasında birçok kan lekesi gözüme ilişti. Elleri de alnı da kanlanmıştı. Benim gördüğüm bu manzara o gece daha önce olanların bir tekrarından başka bir şey değildi. Doğrusu bu bende pek acıma duygusu uyandırmadı. Tersine ürküttü. Yalnız gene de onu bu hale bırakmaya gönlüm razı olmadı. Ama o kendisini seyrettiğimi fark edecek kadar aklını başına toplayınca gök gürültüsünü andıran bir sesle bana gitmemi emretti. Ben de dediğini yaptım. Benim yatıştırma ya da avutma gücümün dışında kalacak derecede berbat bir haldeydi. Catherine'in cenazesinin cuma günü kaldırılması kararlaştırılmıştı. O güne kadar da açık tabutu çiçeklerle, kokulu yapraklarla süslenmiş olarak büyük salonda duracaktı. Edgar günlerini de gecelerini de orada geçiriyordu. Uyku uyumadan bekçilik ediyordu. Benden başka kimsenin bilmediği bir şey varsa o da Heathcliff'in de gecelerini hiç dinlenmeden evin çevresinde geçirdiğiydi. Onunla görüşmemiştim ama fırsat bulur bulmaz içeri girmeyi tasarladığını biliyorum. Derken salı günü karanlık bastıktan hemen biraz sonra bey yorgunluktan bir iki saat odasında dinlenmek zorunda kalınca gidip pencerelerden birini açtım. Gösterdiği bağlılığa dayanamadığımdan taptığı kadının solgun hayaline son bir defa veda etmesi için ona bir fırsat verecektim. O da bu fırsatı kaçırmadı. Çok dikkatli hareket edip içeride kısa bir süre kalarak bundan yararlandı. Kendisine ele verecek en küçük bir gürültü bile çıkarmamıştı. Ölünün yüzünü örten tül oynamamış olsa, yerde gümüş tele sarılmış bir tutam sarı saç bulmasam, ben bile onun odaya girip çıktığını anlayamazdım. Sarı saç demetini gözden geçirince, bunun Catherine'in boynundaki madalyondan çıkarılmış olduğunu anladım. Heathcliff madalyonu açmış, içindekini atıp kendi siyah saçından bir tutam alarak oraya yerleştirmişti. Ben iki saçı da birbirine sararak yeniden madalyonun içine koydum. Hindley Earnshaw'da kız kardeşinin cenaze törenine çağrılmıştı elbette ama bir özür dileme göndermediği gibi törene de gelmedi. Bu yüzden cenazede yalnız Edgar bulundu. Geri kalanı ise hizmetçiler de kiracılardı. Isabel çağrılmamıştı. Catherine'in mezarı ne Linton'ların kilise içindeki oymalı anıtlı kabriydi ne de dışarıda kendi akrabalarının mezarlarının yanında. Onun mezarlığı bir köşesinde yeşil bir bayıra gömdüler. Burada duvar öylesine alçaktı ki öbür yanda bulunan fundalarla böğürtlenler duvarı aşıp mezarı hemen hemen iyice örtüverdiler. Şimdi kocası da aynı yerde yatıyor. Mezarları kaybolmasın diye her ikisinin de baş uçlarında birer taş, ayak uçlarında da basit birer kurşuni kaya parçası var. 17. O cuma bir aydan beri güzel giden havaların sona erdiği gün oldu. Akşam üzeri hava birdenbire bozdu. Rüzgar güneyden kuzeye döndü. Önce yağmur, sonra sulu sepken, en sonunda adam akıllı kar yağmaya başladı. Ertesi sabah havayı gören bir kimse, 3 haftadır günlerin yaz gibi gittiğine zor inanırdı. Hatmi çiçekleriyle sarı çiğdemler, kış rüzgarlarıyla sürüklenen karlar altında kalmışlardı. Tarla kuşları susmuşlardı. Erken yeşillenen ağaçların yeni yapraklarını soğuk karartmıştı. O sabah hüzünlü, sıkıntılı bir gün başladı. Bey odasından çıkmadı. Ben de bomboş kalan salonu çocuk odası haline getirerek oraya yerleşmiştim. İşte orada durmadan ağlayan taş bebek gibi bir çocuğu dizlerimde sallayarak oturuyor, bir yandan da hala uçuşan karların perdesiz pencerelerin kenarlarına yığılışını seyrediyordum. Birden kapı açıldı, içeriye biri girdi. Hem soluk soluğaydı hem de gülüyordu. Bir an için öfkem şaşkınlığımdan baskın çıktı. Gelinin hizmetçilerden biri olduğunu düşünerek bağırdım. Sus bakayım. Burada böyle bir saçmalığa nasıl cesaret edebiliyorsun? Bay Edgar Linton duysa ne der? Tanıdık bir ses. Özür dilerim dedi. Yalnız Edgar'ın yattığını biliyorum. Üstelik kendimi de tutamadım. Bunları söyleyen kadın ocağa yaklaştı. Bir eliyle böğrünü tutarak soluyordu. Biraz durduktan sonra Uğultulu tepelerden buraya kadar koşarak geldim diye anlatmaya başladı. Uçtuğum zamanlar da ayrı. Kaç kere düştüğümü de Allah bilir. Of, her tarafım sızlıyor. Hemen telaşlanma. Hele biraz kendime geleyim, her şeyi anlatacağım. Yalnız sen bana bir iyilik yapmak istiyorsan, kalk beni Gimmerton'a götürmeleri için arabayı hazırlamalarını emret. Hizmetçilerden birine de gardırobumdan birkaç elbise getirmesini söyleyiver. Bu gelen Isabel Heathcliff'ti. Doğrusu hiç de gülecek halde değildi. Omuzlarına dökülen saçları yağmurdan, kardan sırılsıklam olmuştu. Üzerinde durumundan çok yaşına uyan, her zaman giydiği gündelik genç kız elbiselerinden biri vardı. Yakası açık, kısa kollu bir elbise. Başında da boynunda da hiçbir şey yoktu. Elbise ince ipeklidendi. Islanınca vücuduna iyice yapışmıştı. Ayaklarında da ince terlikler vardı. Bütün bunları bir de oluk oluk kanamasını ancak soğuğun önlediği kulak altındaki derin yara, her yanı çizikler, sıyrıklar içinde kalmış bembeyaz bir yüz, yorgunluktan ayakta duramayacak kadar bitkin bir vücut ekleyin, o zaman kendisini dikkatle gözden geçirme fırsatını bulduğum an duyduğum korkunun derecesinin yersiz olmadığını anlayabilirsiniz. ''Aman küçük hanımcığım'' diye bağırdım. ''Siz sırtınızda ne varsa hepsini çıkarıp kuru bir şeyler giymedikçe ben bir yere kıpırdamam. Bu gece Gimmerton'a da gidemeyeceğinize göre araba hazırlatmama lüzum yok. Mutlaka gideceğim'' dedi. ''Yürüyerek de olsa, arabayla da olsa gideceğim. Yalnız sırtıma doğru dürüst bir şeyler giymeye bir diyeceğim yok. Ay bak, boynumdan aşağı kan nasıl da akmaya başladı. Ateş yaptı bunu.'' Verdiği emirler yerine getirilmedikçe kendine el sürdürmedi. Ancak araba hazırlandıktan, hizmetçi kız lüzumlu birkaç giyecek eşyasını bohçalamaya gittikten sonra yarasını sarmama, üzerindeki giyecekleri değiştirmeme izin verdi. Benim işim bittikten, kendisi de ocağın başındaki koltuklardan birine oturup eline bir fincan çay aldıktan sonra, "Bak Alan," dedi. "Şimdi otur karşıma. Zavallı Catherine'cin bebeğini de bir yere bırak. Onu görmek istemiyorum. Buraya geldiğim zaman delice davranışıma bakıp da zavallı Catherine'e acımadığımı sanma. Ben de acı acı ağladım. Evet, benim ağlamam için herkesinkinden fazla sebep vardı. Hatırlarsan onunla dargın ayrıldık. Bundan dolayı da kendimi asla affetmeyeceğim. Ama ne olursa olsun ötekinin de acısını paylaşmayacağım. Ah, o alçak canavar. Çabuk uzat bana şu ocak demirini. Ben de ona ait olan son şey de şu." Parmağından yüzüğünü çıkarıp yere attı. Çocukça bir öfkeyle vurdu. "Onu parçalayacağım, sonra da yakacağım." Yamru yumru olan yüzüğü aldı, korların arasına atıverdi. "İşte," dedi, "beni bir daha eline geçirebilirse yüzüğün yenisini alır. Edgar'ı rahatsız etmek için beni aramak bahanesiyle buraya gelebilir. O çıfıt kafasına bu fikir saplanır da gelir diye burada kalmaktan çekiniyorum. Zaten Edgar da bana karşı iyi davranmadı, öyle değil mi? Ben de buraya gelip ondan yardım isteyerek başını daha çok derde sokacak değilim. Ben buraya zorda kaldığım için sığındım. Ama gene de Edgar'ın ayak altında olmadığını öğrenmeseydim mutfağa gider, orada biraz elimi yüzümü yıkayıp ısınır, senden istediklerimi aldıktan sonra da o benim uğursuz çıfıt zebaninin beni bulamayacağı bir yere giderdim. Ah, görseydin ne öfkeliydi. Beni bir ele geçirseydi. Ne yazık ki Hindley Earnshaw onunla boy ölçüşebilecek kudrette değil. Hindley onu parçalayabilecek güçte olsaydı geberdiğini görmeden bir yere kıpırdamazdım. Aman, bu kadar hızlı konuşma küçük hanım, diye sözünü kestim. Yüzüne sardığım mendili yerinden kaydırırsan yara gene kanamaya başlar. Çayını iç, rahat bir nefes al. Bir de şu gülmeyi bırak. Bu çatının altında gülmenin yeri yok, hele senin durumunda olan biri için. Kaçınılmaz bir gerçek bu, dedi. Şu çocuğu bir dinlesene, durmadan viyaklıyor. Hiç olmazsa şunu bir saatliğine benden uzaklaştır, sesini işitmeyeyim. Daha fazla da kalacak değilim. Çanı şıngırtatıp bebeği gelen hizmetçi kıza verdim. Sonra da ona dönerek uğultulu tepelerden niçin böyle alelacele kaçtığını sordum. Bizimle kalmayı istemediğine göre nereye gitmek niyetinde olduğunu anlamak istedim. Burada kalmam gerekirdi. Kalmak da isterim, dedi. Böylece hem Edgar'ı avutur hem de bebeğe bakardım. Sonra Geraint benim asıl yuvam sayılır. Fakat sana söyledim ya, o beni burada rahat bırakmaz. Benim toplanıp neşelendiğimi görmeye dayanır mı sanıyorsun? Bizim burada sakin sakin yaşadığımızı düşünüp de rahatımızı kaçırmadan edebilir mi hiç? Artık benim sesimi duymaya, yüzümü görmeye bile katlanamayacak kadar benden nefret ettiğini bildiğim için rahatım. Ben yanına gittiğim zamanlar yüzü buruşuyor, bir nefret ifadesi beliriyor. Bu biraz benim de kendisine karşı aynı duyguyu beslediğimi bilmesinden, biraz da başlangıçtan beri taşıdığı kinden ileri geliyor.